Nahiye'yi iki para babası Ruşen Ağa ile İhsan Ağa avuçlarında tutarlar. Aralarındaki rekabet iyice düşmanlığa dönüşmüştür. Bu sen mi soğan başısın yoksa ben mi kavgasından fakir Nahiye'li bir güzel yararlanır. Ruşen Ağa'nın tarladaki işini baltalamak için İhsan Ağa yövmiyeleri 5.000 liraya çıkarır. Ruşen çalıştıracak adam bulamayınca ne yapsın? Altında kalır mı? O da kalkar yövmiyeleri 10.000 liraya çıkarır. Nahiyeli bu işten memnun, o tarla senin, bu tarla benim ikisi arasında koşuşturur durur. Sonunda çaresiz anlaşırlar. Düşünürler ki biz katırlar, eşekler gibi birbirimize çifte attıkça köylü faydalanıyor. Birlik olursak hepsini istediğimiz gibi yolarız. Ve bu anlaşmadan sonra her işte ortak olurlar. İstedikleri fiyata, istedikleri gibi at koşturup kazandıkça kazanırlar. Tabii sonunda kaybeden Nahiyeli olur.
Zırvayı Zimkanağı'nın hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvayizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla birlikte bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni bölüm yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Nasılsın gün geçtikçe fakirleşen ve mülksüzleşen kardeşim? Bu yayına Jean-Jacques Rousseau'nun çok sevdiğim bir sözüyle başlamak istiyorum. Der ki, tarihte ilk kez bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip burası benimdir diyen ve buna inanacak kadar saf olan insanları bulabilen ilk insan, uygar toplumun ilk kurucusu oldu. O zaman biri çıkıp çitleri söküp atsaydı, sonra da diğerlerine dönüp sakın dinlemeyin bu sahtekarı. Meyveler herkesindir. Toprak hiç kimsenin değildir. Ve bunu unutursanız mahvolursunuz diye haykırsaydı, işte o adam insan türünü nice suçlardan, nice savaşlardan, nice cinayetlerden kurtaracaktı. Peki bu alıntının yayının konusuyla, yani senin fakirleşmenle alakası ne? Gel birlikte bakalım. Modern bir toplumda söz konusu üretime geldiğinde mülkiyetin seninle, benimle veya kapitalistlerle olan ilişkisi nasıl ilerliyor? Önce sana biraz ilkel dönemlerden bahsedeceğim. O dönemlerde en büyük üretim aracı topraktı. Daha öncesinde ekim yapmadan mağarada yaşayan o avcı toplayıcı insanlar yaz mevsimi geldiğinde bir şeyi fark ettiler. Meyve toplamak için geçtikleri yollarda meyve ağaçları var. Fark ettiler ki eğer yere bir tohum meyve ekerlerse ertesi yıl ektikleri yerde bir meyve ağacı çıkıyor. Tabii büyük ihtimalle yüzlerce deneme ve yanılmanın ardından hangi meyvenin ne kadar sürede olgunlaştığı, bir ağacın meyve vermesi için ne kadar süre geçmesi gerektiği gibi konularda daha da uzmanlaşmaya başladılar. Haliyle dediler ki ya biz her seferinde niye anasının nikahına kadar karnımızı doyurmak için yürüyoruz? Bir de amelilik yapıp oradan buraya kadar taşıyoruz gıda malzemelerini. Kendimize bir yer ayarlayalım, oraya ekelim tohumları ve oradan karşılayalım gıda ihtiyacımızı. Kaçınılmaz olan gerçekleşti. Daha önce avcı toplayıcı olan bu insanlar birer çiftçi yani üretici haline geldiler. Uzun bir süre boyunca o insan toplu arasından hiçbir tırnak içinde akılla çıkıp da ya bu ağaçların ekinlerin olduğu toprak var ya, ha işte bu benim toprağım dememişti. Ta ki biri bunu diyecek cesareti ve gücü kendinde bulana kadar. Peki bu beraberinde neyi getirdi? Üretime ve iş gücüne katılım konusunda adaletsizliği getirdi. O tırnak içinde akıllı olan arkadaş dedi ki, siz benim yerime çalışın, ben iş gücünden çıkayım, buraları korur kollar, idare ederim. Siz de ürettiklerinizden bana pay verirsiniz. Artı Pandora'nın kutusu açılmıştı. O toprak parçalarının ele geçirilmesi için yapılan savaşlar, savaşlarda ele geçirilen esirler ve o esirlerin köle olarak kullanılıp alınıp satılması. Bu durum uzun bir süre boyunca devam etti. Sonra da bu toprak ağalarının birer derebeyleri olarak tarihte karşımıza çıktığını gördük. Anadolu topraklarında, Avrupa topraklarında uzun bir dönem boyunca bu derebeyler hüküm sürdüler. Dediler ki, bu en büyük üretim aracı olan toprağın, gıdanın asıl kaynağı olan toprağı sahibi biziz. Hayvanlar da bizim, çünkü onlar da bu topraktan besleniyorlar. Doğal olarak biz sizin ağınız, sizler de bizim marabamızsınız. Ardından gelen sürede ismine bilmem ne oğulları, bilmem ne kontluğu, bilmem ne düklüğü denen bu beylikler rekabet etmeye ve savaşlar yapmaya, sonrasında da birbirlerinin topraklarını ele geçirmeye başladılar. Neticede tarih sahnesine imparatorluklar ve krallıklar çıktı. Tek bir ağanın ve ailesinin yönettiği krallıklar. Bu düzen bu şekilde uzun bir süre devam ettikten sonra artan insan nüfusu, savaşlar ve kıtlıklar insanları illallah ettirdi. Bugünün dünyasında nasıl ekonomik krizler illallah ettiriyorsa, o çağlarda da salgın hastalıklar ve kıtlıklar adeta birer ekonomik kriz gibi sayılıyor. Kıtlıklarla birlikte elindekinden avucundakinden olan gariban halk krala, ağaya daha da muhtaç hale geldi. Ta ki Fransız İhtilali ile birlikte. Fransız İhtilali'nde ise halk ayaklandı ve dedi ki, ülke toprağı dediğin şey bütün ulusundur. Bir aile veya kişinin olamaz. Bunu bu hale getiren ne kadar kral ve krallık unsuru varsa bunları def ediyoruz, çünkü bizler insanlık olarak eşitiz. Dediklerinde bir süre boyunca da başarılı oldular. Birkaç istisnası hariç o krallıklardan geriye kalan halkların gerçek manada eşitsizliği ve adaletsizliği ortadan kaldıracak hiçbir tedbiri alamadığını gördük. Peki neden? Çünkü o halklar bu sefer de başka bir sultan yönetiminin altına girdiler. Neydi bu yönetimin adı? Kapitalist monarşi. Zenginlerin sultası. Sermayedarların sultası. Bu toprak benimdir. Bunun sahibi benim. Bu su benimdir. Bu plaj benimdir. Bu dere yatağı benimdir. Bu ova benimdir diyebilenlerin sultası. Gücün bu insanların elinde toplanmasının sebebi aslında çok basit. Büyüyen bir insan nüfusu, daha fazla gıda ve konuta olan ihtiyaç. Bu zenginler adaletsizliğin asıl sebebi olan toprağın kişiye ait olabildiği bir düzenden ötürü hem gıda hem emlak zenginleri olarak, beraberinde de o toprağın altındaki kaynakların sahipleri olarak bütün kapitalist devletlerde saltanatlarını inşa ettiler. Hükümetler geldi geçti, siyasi partiler geldi geçti. Fakat bu zenginlerin ailelerinin saltanatlarının devam ettiğini gördük. Şimdi ise o saltanatların adı anonim şirketler, limited şirketler, holdingler ve bilimum ne kadar kapitalist yol ve yöntem varsa o yöntemlerle kurulup idare edilen mekanizmalardır. Yayının ortalarına geliyoruz. Şimdi biraz bugüne gelelim. Burada dikkatli dinlemeni rica ediyorum, çünkü sana bu şirketlerin nasıl işlediğini anlatacağım. Kapitalizm ilk icat olunduğunda bu bahsettiğim şirketlerin, patronların sayısı oldukça fazlaydı. Tabii binlerce çalışanı olan şirketler yoktu. Bir şirket eğer 20 ila 50 tane çalışana sahipse o kapitalist şirkete büyük bir şirket deniliyordu. Yani bugüne kıyasla o şirketler çok küçük şirketlerdi. Fakat günümüzde on binlerce çalışanı olan devasa boyutlarda şirketler var. Bu şirketlerin çoğu halka arz edilmiş şirketler. Senin de ülkende borsada işlem gören ve halka arz edilmiş şirketler var. Kendi çaplarında devasa ölçekte şirketler bunlar. Bu şirketlerin kamuya açılması demek, yılın her çeyreğinde denetlenmeleri, kar zarar oranlarını halka açıklamaları ve tırnak içinde hesap verebilir olmaları demek. Bir şirketin yönetim kurulunda kimlerin olacağına, şirketin yöneticisinin kim olacağına dair kararları verenlerse hisse sahipleridir. Ancak burası çok önemli, çünkü hisselerin neredeyse tamamını elinde bulunduran insanların sayısı aslında çok azdı. Bu bahsettiğim elit hisse hissedarlar toplusu Amerika Birleşik Devletleri gibi hiperkapitalist bir ülkede bütün hissedarların sadece %10'unu oluşturuyor. Yani bütün hissedarların sadece %10'u ortada dolaşan bütün hisselerin %80'ine sahip. Çok az sayıda bir insan toplusu şirketlerin kimler tarafından yönetileceğini, kimlerin o şirketlerin başına CEO olarak geçeceğine karar veriyor. Bu yönetim kurulu denen kurullarda da ortalama 15-20 tane insan bulunuyor. Onlarda ne üretileceğine, nasıl üretileceğine, nerede üretileceğine, ne süre boyunca üretileceğine ve üretimden gelen karla ne yapılacağına dair karar veriyorlar. Burası çok önemli. Alınan bütün bu kararlardan seni, beni, yani çalışanları dışlıyorlar. İşte bu nokta o kadar önemli ki burayı çok dikkatli dinlemeni istiyorum. We'll be right back. Amerika'da bundan yaklaşık 20 yıl önce halka arz edilmiş olan ortalama 7-8 bin tane şirket var. 2020 yılına gelindiğinde bu sayı yarıya indi. Bu rakamlar kapitalizmin sözde iyi işlediği devlet olan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olabilir. Fakat senin de içinde bulunduğu ülke dahil birçok kapitalist devlete bu durum rasyo bakımından, yüzdelik bakımından bu şekilde. Peki bu 20 yıllık süreçte ne oldu da bu durum gerçekleşti? Yazının ilk kısmında anlattığım şey oldu. Güç, sermaye konsantre oldu. Uzun yıllar boyunca merkezileşti. Geriye kalan ve sayısı yarıya inen o şirketlerin ise hacimleri büyüdü. Fakat yönetim kurullarında bulunan insan sayısı artmadı. Hala ortalama 15-20 tane kişi bulunuyor. Bunun yanında hissedarların sayısı da değişmedi. Hala çok az bir insan topluluğu neredeyse bütün hisselere sahip. Peki hissedarların sayısı artmadıysa, yönetim kurullarındaki insanların sayısı artmadıysa ne oldu? Hayatta kalmayı başaran o şirketlerde çalışanların sayısı arttı. Ekonomide buna şirketlerin birleşmesi adı verir. Şirketler kendilerinden daha küçük olup da batan, kapanan ve rekabet edemeyen şirketleri satın alırlar ve büyürler. Bunu iki şekilde yaparlar. Bazen bir şirket kendisiyle aynı işi yapan başka şirketleri satın alır. Örneğin sigara üreten bir şirketin sigara üreten diğer 2-3 şirketi yutması gibi piyasadan eler onları, onlarla birleşir ki buna yatay entegrasyon denilir. Üstelik bunu rekabet yapmamak ve rekabetten kaçınmak için yaparlar. Diğer bir yolsa dikey entegrasyondur ve dikey entegrasyon da şirketler kendileriyle aynı işi yapan şirketleri satın almaktansa daha önce üretim yaparken kullandıkları belirli ürünleri veya hizmetleri üreten diğer şirketleri satın alırlar. Örneğin bir araba üreten şirketin gidip çelik üreten veya lastik üreten başka şirketi alması gibi. Temelde dikey ve yatay entegrasyon bu şekilde işler. O halde bu durum neye yol açtı? Sözde kapitalizmin iyi işlediği Amerika'da 1975 yılında piyasadaki bütün karların %50'sine 109 tane şirket sahipti. Ancak 2016 yılına gelindiğinde sadece 30 tane şirket piyasadaki bütün karların %50'sine sahip. Genel olarak toparlayacak olursak bu şirketler yani kalan 30 şirket kapitalist bir ekonomide dikey ve yatay entegrasyonla bütün gücü, sermayeyi, parayı, karı ufak bir azınlığın elinde toplamayı tırnak içinde başardı. Şu an bu büyük şirketlerin en büyük korkusu ise diğer küçük şirketlerin veya kendi çalışanlarının şirketlerine meydan okumasıdır. Bu büyük şirketler bunun önüne geçmek için ne yaptılar? Birlik oldular, dernek kurdular, iştirak ettiler ve ortaklıklar yaptılar. Halkla ilişkiler kampanyaları yapabilmek için çok büyük miktarlarda paralar harcadılar. Lobiciler satın aldılar, politikacılar satın aldılar, politikacıların politik kampanyalarına para bağışlarında bulundular. Çünkü eğer bunu yapmazlarsa kendilerine yöneltilecek bu tekelci suçlamalarına karşı gelemeyeceklerini anladılar. Baktılar ki bir politikacı kendi amaçlarına hizmet etmiyor mu? Hemen o ellerinde tuttukları ana akım medya araçlarıyla o politikacıya saldırdılar. Baktılar ki bir politikacı onların çıkarlarına hizmet edecek gibi mi gözüküyor? Hemen yine ellerinde bulunan o şirket medyasıyla o politikacıyı parlatmaya, halka satmaya başladılar. Benim bu durumu sana benzetme ile anlatmam için halkın mevzisinden, bizim mevzimizden bir örnek vermem gerek. Adeta yayının başında bahsettiğim o krallıklar, derebeylikleri gibi. Bu şirketlerde de, bu şirketlerin sahipleri de, hissedarları da güzel bir restoranda, güzel bir resort otelde bir araya geliyorlar ve güçlerini nasıl koruyabileceklerine dair çok önemli kararlar alıyorlar. Bu şirketlerin nasıl işlediğini öğrenmek, bu kararların nasıl alındığını öğrenmek şu yüzden önemli. Çünkü bu bizim, yani halkın hayatının nasıl şekillendiğini aslında doğrudan ve dolaylı etkiliyor. Örneğin Boeing şirketini düşün. Bu şirket uçaklar ve uçuş malzemeleri üretiyor. Şirket yakın zamanda 300 insanın ölümüyle sonuçlanan bir uçak kazasının odak noktası haline geldi. Sonradan anlaşıldı ki bu şirketi yöneten yönetim kurulu ve yöneticiler maliyetleri düşürmek adına bütün tırnak içinde iyi kararları almışlar. Buna güvenlik önlemlerinden kısılmasına yol açacak kararlar da dahil. Veya Volkswagen örneğinden gidelim. Bu şirkette karbon emisyon testlerinde büyük bir hileye bulaşarak suçlamaların odak noktası haline geldi ve suçlu da bulundu. Bu hilelerin yapılmasını sağlayan kararlar da o şirketin yönetim kurullarında alınan maliyet düşürme kararlarıydı. Veya McDonald's'tan bahsedelim. Pandemi boyunca işçilerine hastalık izni vermeyen fast food zinciri. İşçilerine ancak isterlerse hasta olan iş arkadaşlarına kendi ücretli izinlerinden bağışlayabileceğini söyleyen fast food zincirinden bahsediyorum. Yine işçilerini ölüme terk eden bu şirket kararları da o yönetim kurulları tarafından alındı. Veya CEO'suna onu dünyanın en zengin insanlarından biri olmasını sağlayacak maaşları veren Amazon şirketinden bahsedelim. Çalışanları COVID-19 semptomları göstermesine rağmen onları çalışmaya zorlayan ve bu maliyet düşürme kararlarını yönetim kurullarında alan Amazon. Kısacası kapalı kapılar ardında bir araya geliyorlar ve ekonomiyi domine eden, sistemi düzenleyen taraflar olarak refahlarını ve güçlerini nasıl koruyabileceklerine dair fikir yürütüyorlar. Ayrıca bu şirketleri bilerek ve isteyerek seçtim çünkü eminim senin de etrafında ya bizim ülkemizde niye böyle işleyen şirketler yok, keşke bizde de böyle büyük firmalar, şirketler olsa, büyük girişimler olsa, kâr etseler diye hayıflanan lümpenler var. Tutup bunu bir liberal anlatsan desen ki öyle kapitalizm anlatan kitaplarda yazdığı gibi değil durum kardeş. Tüketici zararına olmak pahasına, işçisinin zararına olmak pahasına binlerce insanın 3-5 kişiyi zengin etmeye çalıştığı bir düzende yaşıyoruz. Liberal sana der ki aman bunlar rekabet ediyor da, rekabet insanlığı ve teknolojiyi ileriye taşıyor da, bak işte bir sürü teknolojik patent ve yenilik hayatımıza giriyor ve insan hayatı kolaylaşıyor da, ne olacak ya, biz bunun meyvesini insanlık olarak topluyoruz. Tabii yersen. Sana asla o çok az sayıda insanın zenginliğin, refahın neredeyse tamamını ellerinde toplamayı bu şekilde başardığından bahsetmez. Yayının bu kısmında sana anlatmam gereken şey o azınlıkta olan zenginlerin, az bir insan toplusunun bu maliyet düşürme kararlarını, adaletsizlikleri, hırsızlıkları yaparken kendilerini ve yaptıklarını nasıl meşrulaştırdıklarıdır. Sana riskten bahsederler. Risksiz kazanç yoktur derler. Risk almadan kazanç elde edemezsin derler. Hatta bizler de bu büyük şirketler, bu girişimciler, bu hissedarlar, bu yönetim kurulları, bu CEO'lar olarak risk alıyoruz ve riskimizin karını topluyoruz derler. Derler ki bizler yatırımcılar olarak sermayemizi riske atıyoruz ve yatırımlar yapıyoruz. Ben her zaman bu adamların risk almakla övünür olmasını biraz aşağılayıcı, biraz da akıl dışı bulmuşum. Şu soruyu soralım. Sen, ben bir işçi olarak, halkın bir parçası olarak bir şirkete çalışmak için girdiğimizde ne yaparız? Beynimizi ve kaslarımızı kullanırız ve girdiğimiz şirketteki üretim araçlarını ve malzemeleri kullanıp ortaya bitmiş bir ürün veya hizmet çıkarırız. Aynı zamanda bir risk alırız. Burası çok önemli. Örneğin bir atölye olabilir, bir fabrika olabilir, bir maden olabilir, bir mağaza olabilir veya bir ofis olabilir. Hiç fark etmez. İş yerlerimizin nerede konumlanacağını biz seçmeyiz. İşverenimiz, patronumuz seçer. Çalıştığımız yerde hava sağlıklı mı? Bize zihinsel sıkıntı yaşatacak gürültü unsurları var mı? Çalışırken kullandığım ekipmanlar belli standartlardan geçti mi? Güvenilir mi? Üretim yaparken zehirleniyor muyum? Bütün gün oturmaktan iskelet veya kas sistemim hasar görüyor mu? Vesaire vesaire. Kısacası günün büyük kısmını geçirdiğin iş yerinde aslında sağlığını ilgilendiren birçok risk alıyorsun. İşverenin verdiği bu kararlar senin de, senin sağlığını da risk bakımından ilgilendiriyor. Başka bir örnek de şuradan gelsin. Örneğin senin işverenin veya yönetim kurulundaki o yöneticilerin eğer bir hata yaparsa ve satmayacak bir ürün veya hizmet ortaya koyarlarsa, onların aldığı bu riskin bedelini sen işini kaybederek ödüyorsun. Yani aslında burada işini kaybetme riskini sen alıyorsun. Üstelik riski alıp almamak istediğin sana sorulmuyor dahi. Çünkü ne üretileceğini, ne de nasıl üretileceğini, ne de ne kalitede üretileceğine dair hiçbir karara dahil edilmiyorsun. Bir manada üzerinde hiçbir kontrolün olmadığı kararlar neticesinde gelirinden, yaşam standartlarından ve yaşam kalitenden oluyorsun. Başka bir konuda şirketin geçici olarak kapanması veya başka bir şehir ya da ülkeye operasyonunu taşıması. Senin benim işçi olarak böyle bir durumda da riskimiz var. Çünkü bunun neticesinde de işimizden ve gelirimizden oluyoruz. Neden şirketin taşınması gerekiyor? Neden böyle bir karar alınıyor? Çünkü şirketin bulunduğu bölgede vergiler yüksek veya iş gücü maliyeti çok fazla veya şirket sahipleri vergi vermek istemiyor. Hiç fark ya da veremiyorlar. Şunu kabul edelim. Sen, ben iş seçerken aslında bir yaşam tarzı, evimizin ve ailemizin şirkete yakında olması gereken bir ev, içinde yaşayacağımız bir topluluk. Yani birçok şeyin kararını alıyoruz ve aslında risk alıyoruz. İşçi olarak üstüne üstlük aldığımız bu riskler için hiçbir ödeme almıyoruz. Sadece sattığımız emeğin ücretini alıyoruz. Peki asıl ve kritik soru şu. Neden sen, ben, biz işçi olarak aldığımız risklere dair hiç kazanç elde etmiyoruz da senin hakkından pay çalanlar kendilerine bunun doğru olup olmadığı sorulduğunda "Yahu biz risk alıyoruz kardeşim, ekmek veriyoruz, yatırım yapıyoruz, tabii ki karın tamamı bizim olacak, bu bizim hakkımız" diyebiliyorlar. Senden bunu düşünmeni istiyorum. Madem ki risksiz kazanç yok, işçi, emekçi olarak benim aldığım risklerin karşılığını da verin. Doğru olan budur, öyle değil mi? Diyemiyorsun. Bundan bir önceki yayında, Kapitalizmin Kadınları isimli yayında, sana bir şirketin batmayacağının veya kapanmayacağının hiçbir garantisi olmadığını grafiklerle anlattım. Eğer merak ediyorsan zirveizin.com'a gidebilir ve görsellere ulaşabilirsin. Peki, halk bu işin neresinde? İstersen bir de işin tüketici tarafından bakalım mevzuya. Ben halktan birisi olarak tüketim yaptığım zaman ücretini ödediğim ürüne dair bir risk alıyorum. Mesela bana satılan ürün satıcısının vaat ettiği özellikleri taşımıyor olabilir. Kusurlu ürün almış olabilirim. Her kapitalist ülkede olduğu gibi senin de içinde bulunduğun ülkede tüketici mahkemeleri var ve bu mahkemeler binlerce dosyayla dolup taşıyor. Eğer başına öyle bir durum gelirse ve param varsa gidip bir avukat tutman veya vakit ayırıp mahkemeye giden savcılığa gitmen mümkün. Neticede biz ürün alırken aldığımız riskten ötürü o ürünü satan şirkete gidip "Ya biz sizin malınızı, hizmetinizi alırken risk aldık, riskimizi telafi edin, biz bu riskin karşılığında bir ödeme almak zorundayız" diyemiyoruz. Bize bu liberaller hep ne dediler? "Eğer bir meta alıyorsan tabii ki bunun riskini de satın alıyorsundur." O zaman ben de onlara şunu derim. O halde benimle tartışmaya girdiğinizde risk almakla övünüp aldığınız riskler için haddinden fazla kazançlar, gasplar, karlar elde edebileceğinizi, ödemeler alabileceğinizi anlatmayın. Ben de risk alıyorum arkadaşım. Hem tüketici olarak hem de işçi olarak alıyorum. Geldik yayının sonlarına. Bam teli. Burası çok ömerli. İşte kapitalist bir ekosistemde yıllık dönemini tamamlayan bir şirket yıl sonunda mali tablolarını açıklıyor ve bakıyor ki kar etmiş. Bunu kutlamak için bir bayilik toplantısı veya parti düzenliyor veya e-posta atıyor. Orada şöyle bir konuşma gerçekleşiyor. Yönetici veya yönetim kurulundan birisi diyor ki "Hepimiz bir aileyiz ve iyi bir takımız. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bu yılı başarıyla ve karla kapatmak için katkıda bulunan kim varsa çok ama çok sağ olun. Çalışmalarınız için sonsuz minnettarım." Bu teşekkür konuşması biter bitmez herkes yemeye içmeye devam ediyor. Normal hayatına devam ediyor. Tahmin et ne oluyor? Orada bulunan çalışanlar sundukları emek ve yaptıkları katkı, aldıkları risk için kendisine teşekkür edilen işçiler o yıl sonuna kadar toplanan karla, yani emeklerinin meyvesiyle ne yapılacağına dair en ufak bir kararı almaktan dışlanıyorlar. Toplantıya çağrılmıyorlar, karar mekanizmasına sokulmuyorlar, hiçbir kararda oy hakları olmuyor, resmin dışında tutuluyorlar. Bunu bir kenara koyalım. Elde edilen kar da dahil, eğer bizsek, işçilersek ürünü hizmeti üretenler, şu soruyu kendine sor. Neden kapitalist bir işletmede beynini ve kaslarını kullanarak üretmiş olduğun ürünler ve hizmetler ve bunun beraberinde gelen karlar sadece şu iki şey için kullanılmıyor? 1- Üretimde o kullandığın araçların, malzemelerin yenilenmesi. 2- Karın asıl değeri üreten sen ve diğer arkadaşların arasında pay edilmesi. İşte geldik en can alıcı noktaya. Bu noktada yayının başına bir göndermede bulunacağım. Yayının başında anlattığım o derebeyleri ve ağaları hatırla. Bugünün ekonomisinde, bugünün toplumsal hayatında bir üretimin yapılabilmesi için öncelikle şunların basitçe bir araya gelmesi gerek. Toprağın sahibi, çünkü o toprağın üstünde bir üretimhanenin yer alması söz konusu. Bir de üretim araçlarının sahibi. Bu bilimum ofis malzemesi, dokuma tezgahı, demir döküm makinesi olabilir, ofis bilgisayarı olabilir, hiç fark etmez. Bazen üretim aracının sahibi aynı zamanda toprağın da sahibi olarak karşına çıkabilir hayata. Fark etmez. Kendilerini karşımıza alıp aldığımız riskler ve emeğimizin payını istediğimiz zaman dönüp şu cevabı veriyorlar. Ha evet evet, sen işçi olarak üretim yapan kişi olabilirsin. Ama bu üretim yapabilmek için bana ait olan üretim araçlarına, üretim alanına ihtiyacım var. Bunlar sende yok. Sende bir sermaye de yok. Bizler de tabii toprak ağları ve üretim araçlarının sahipleri olarak, patronlar olarak bunlara sahibiz. Sermayeye sahibiz. Dolaylı bir şekilde sana sahibiz. Çünkü biz olmadan üretim yapamazsın ki. Yani sana izin veririz diyorlar. Toprağı işlemene izin veririz. Üretim araçlarımızı, ekipmanları, malzemeleri kullanmana patronların olarak izin verebiliriz. Ama sen de bize ürettiğin ne varsa tamamını, kardan alman gereken payın tamamı dahil vereceksin. Senin ürettiğinden kar ediyor olabiliriz. Fakat senin o karı elde etmeye, ürünleri elde etmeye hakkın yok diyorlar. O ürettiklerini ve karı bize vermelisin. Çünkü o toprağın ve kullandığın üretim araçlarının sahibiyiz. Riskleri alan biziz diyorlar. Tabii yersin. Az önce sana işçilerin de risk aldığından, hatta en büyük riskleri aldığından bahsettim. İşte bu işteki diğer çok büyük bir çelişki de şu. O fabrikanın, üretimhanenin korulduğu toprağı, toprak sahibi olduğunu iddia eden kişi elleriyle mi yarattı? He? O mu meydana getirdi o toprağı? Arsayı bir yerden gökten mi indirdi? Cevabı biliyorsun. Hayır, hayır, hayır. Toprağa sahip olduğunu iddia edenler, parsalarını alırken, üretimden gelen hakkımızı bizden gasp ederken, sadece ve sadece o toprak parçasını bizlerden, halktan, işçilerden alıp koyabildikleri için bunu yapabiliyorlar. Üretime dair hiçbir şey yapmıyorlar bazen. Peki o üretim araçlarının sahibi olan adam ona ne demeli? O mu üretti sahibi olduğu üretim araçlarını? Yo, o araç ve malzemeleri yine senin benim gibi emekçiler üretti. Sonra ürettiğimiz o araç ve malzemeler kendine patron diyen ağalar tarafından mülkiyete geçirildi. İşte kapitalist bir düzende şirket denilen şey toprağın, üretim araçlarının, malzemelerin, ekipmanların kişilere, şahıslara ait hale gelebilmesidir. Üstelik bu kişiler küçük bir insan topusu. Az sayıdalar bu insanlar ve birbirlerini yedikleri için sayıları gittikçe azalıyor zaten. İşte tam da bu yüzden günümüz şirketleri geçmişin derebeylikleridir. Ağalıklarıdır yani, monarşileridir. Şimdi oturup o monarşi zamanına bakarak, aa şu insanlara bak. Gidiyorlar bir ağaya fedai oluyorlar, emeklerini, hayatlarını, topraklarını ağaya peşkeş çekiyorlar, krallarına tapıyorlar. Lan ne salak insanlarmış bunlar diyorsun ya, iyice düşün bir bakalım. Biz günümüz insanlığı olarak ne kadar akıllıyız. O monarşilerden kurtulabilen insanlık ücretli köleler haline getirildi. Hem de efendisini seçebilmek pahasına. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Bu yayını zirveizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla birlikte bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni bölüm yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin.